Evet, Luka 2. İlk 7 ayetini okuyacağız. Luka 2, 1'den 7'ye.
O günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım Quirinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celiler'in Nasıra kentinden Yahudiye bölgesine, Davut'un kendi Beytlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu.
Evet, böyle sıradan bir hikaye gibi kutsal yazıların bir parçası olarak İsa'nın nasıl doğduğunu okuyoruz. Evet, İsa'nın ahırda bir hayvan yemliğine yemliğinde ahırda doğduğunu, hayvan yemliğine yatırıldığını görüyoruz. Böyle dünya tarihinde bu kadar önemli birisinin neden bu şekilde yeryüzüne geldiğini merak ediyoruz. Evet, bir kurtarıcıya ihtiyacımız var. Tanrı'ya ihtiyacımız var. Tanrı'nın insanları günahlarından arındırması gerekiyordu. Günahlarını kaldırması gerekiyordu. Evet, bizim öykümüz Aden bahçesine kadar gidiyor. Evet, Tanrı insanı önce Adem'i, daha sonra Havva'yı yarattı ve bütün Aden bahçesine, onların yönetimine, bütün yaratılışı onların yönetimine verdi. Yapmaları gereken her şeyi orada yapıyorlardı ama yapmamaları gereken antlaşmanın bir maddesi vardı. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yemeyeceksin. Diğer her şey sizindir. Diğer her şeyi kullanabilirsiniz. Diğer her şeyi işleyebilirsiniz. Ama yaşam ağacına giden yol, iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yiyip yememenize bağlı. Yaşam ağacına giden yol, bu diğer ağaçla ilgili itaatinize bağlı diyerek antlaşmanın bu maddesini, yani işler antlaşması dediğimiz bu maddeyi buraya koyuyor. Ve Adem ve Havva'nın daha sonra o eski yılan diye bahsedilen şeytanın bahçeye girerek, şeytanın bahçeye girmesi, zaten o Adem bahçesine girmesi, Adem'in oradaki görevi, Adem'in oradaki görevini yapmadığı anlamına geliyor. Daha sonra Havva'yı uyarmadığı anlamına geliyor. Havva'nın, hani önce Havva kandı, inandı, kandırıldı demiyoruz. Adem görevini yerine getirmedi diyoruz. Havva da şeytana kanarak o ağacın meyvesinden alıyor ve daha sonra Adem'e veriyor, kocasına veriyor. Ve gözleri açılıyor, çıplak olduklarını görüyorlar. Ve Aden bahçesinden atılıyorlar. İşler antlaşmasını yerine getirmiyorlar. Ama Aden bahçesinde biz sadece işler antlaşmasını görmüyoruz. Aynı zamanda bir lütuf antlaşması görüyoruz. Tanrı'nın şeytanın başını ezeceğini ve bunu bir tohum aracılığıyla, bir kişi aracılığıyla, bir soy aracılığıyla yapacağını okuyoruz. Yaratılış kitabı. Eğer bu arada kutsal kitabınız yoksa, buradan ayrılmadan önce mutlaka bir kutsal kitap alın. Masamızda, girişte mevcut ve bunu okumaya başlayın. İlk kitabımız Yaratılış kitabı ve Yaratılış 3. bölüm 15. ayette bu soydan, bu tohumdan bahsediliyor. Yani İsa Mesih'in yeryüzüne geleceği ve şeytan tarafından topuğunun yaralanacağı ama Mesih'in şeytanın başını ezeceğini bizlere anlatıyor. Bu iyi haber diye geçiyor İncil'de veya müjde olarak geçiyor. Evangelion kelimesi, müjde kelimesi işte bu iyi habere dayanıyor. Bizler kendi başımıza, kendi kötülüğümüze veya şeytanın getirdiği kötülüklere veya günahlarımıza veya bu günahlarımızla yalnız baş başa kalmaya bırakılmadık. Tanrı lütuf antlaşmasıyla Mesih'in yeryüzüne gelmesini sağlıyor. Tabii Adem'den sonra tarih devam ediyor. İnsanlık bir medeniyet kuruyor. İnsanlık şehirler kurmaya başlıyor. Ve birbirlerini öldürdüklerini görüyoruz. İlk cinayetin Adem'in ve Havva'nın oğlu Kayin'in kardeşi Habil'i öldürmesiyle görüyoruz. Ve bundan sonra cinayetler, günahlar arttıkça artıyor. İnsanlık yayıldıkça, çoğaldıkça günah da çoğalıyor. Ve daha sonra karşımıza Nuh çıkıyor. Nuh da günahın çoğaldığı, arttığı bir dönemde yine Tanrı'nın tufanı göndermeden önce gönderdiği işte tövbe edin, Rabbe dönün çağrısı yapan bir peygamber. Tabii Nuh'u takip etmiyorlar. Daha sonra Nuh tufanını görüyoruz. Ama Tanrı'nın her şeyi, yani insanlığı tamamen yok etmediğini, yine her şeyi yenilediğini görüyoruz. Tüm yaratılışı orada yeniliyor. Nuh'tan sonra İbrahim'e kadar gidiyoruz. İbrahim zamanında Tanrı kendisine sadık kalacak bir halkı seçiyor. Yani İbrahim'den gelenler olarak geçiyor bu. İbrahim'den gelen bu halk daha sonra İsrail adını alıyor. Tanrı'nın halkı anlamına gelen bu ifadeyle yaşamaya başlıyorlar. Bugün tabii kilisede Tanrı'nın halkıdır. Pavlus Romalılarda sadece İbrahim'den, yani sadece İbrahim'den gelen, yani fiziksel olarak İbrahim'in soyundan gelenler değil, onun imanına sahip olanlar Tanrı'nın halkıdır anlamında bir açıklama yapıyor. Ve İbrahim'den sonra bu iman ailesinin büyüdüğünü görüyoruz ve bu ailenin daha sonra Musa zamanına kadar geldiğini, daha sonra tabii Musa'dan sonra bu Goşen diyarından, Mısır diyarından çıkışlarını, Sina Yarımadası'nda geçirdikleri o 40 yılı ve daha sonra vaat edilen topraklara geçişleri ve orada tabii İsrail ülkesinin kuruluşunu ve bundan sonra bu ülkenin ikiye bölünüşünü, Süleyman'dan sonra tabii Davut geliyor, Davut'tan sonra Süleyman ve Süleyman'dan sonraki krallar sürekli kötülük yaparak Tanrı'ya karşı çıkıyorlar ve bu işler antlaşmasını yerine getirmiyorlar. Ama Tanrı'nın lütuf antlaşması ebedidir. Tanrı onlara lütfunu göstermeye devam ediyor. Ve Mesih'ini işte o gün için yeryüzüne gelip doğacağı o güne hazırlıyor. Ve bu arada halkını da bırakmıyor. Mutlaka arta kalan bir azınlık var. İmanlı bir azınlık var. İmanını korumuş olan, sadece yasalara, kurallara göre yaşama anlamında söylemiyorum, Tanrı'ya imanla yaşayan bir azınlığın olduğunu görüyoruz. Ve bunlar Davut zamanında, Süleyman zamanında, daha sonra Süleyman'dan sonra gelen o krallar zamanında devam ediyorlar. Ama azınlıktalar ve İsrail krallığı ikiye bölünüyor. 12 oymağın 10 oymağı kuzeyde, 2 oymak güneyde kalıyor. Kuzey krallık sürgün ediliyor. Daha sonra Güney Krallık da sürgün ediliyor. Güney Krallık bir süre sonra geri dönerek tapınağı yeniden onarmaya başlıyor. Tapınak onarıldıktan sonra en son kitabımız Eski Antlaşma'da, Eski Antlaşma'nın son kitabını açarsanız Malaki kitabı. Malaki kitabında da yine Tanrı'nın imansızlık etmeyin çağrısını görüyoruz. Ve daha sonra 400 yıllık bir sessizlik var. 400 yıllık sessizlikten sonra işte İsa'nın yeryüzüne nasıl geldiğini okuyoruz. Tanrı'nın beden alıp aramızda nasıl yaşadığını okuyoruz. Luka kitabında bunu gördük. Ve o zamandır, o gündür, bugündür Noel kutlanıyor. Neredeyse 2 milyar kişi Noel'i kutluyor. Peki bu neyi kutluyoruz? Noel dediğimizde neyi kutluyoruz? İşte biz günahkarları kurtarmayı planlamış olan ebedi üçlü birlik tanrısı, bakire Meryem'in rahminde insan doğasına bürünüp insan olarak doğarak bizlerin kurtarıcısı olmuş ve amacını gerçekleştirmiştir. Bizler bunu kutluyoruz. Mesih'in bizlerin kurtarıcısı olarak, yani Tanrı'nın beden alıp aramızda yaşamış olmasını ve tüm günahımızı çarmıhında üzerine yüklenerek ölmüş olduğunu, çarmıhta bizim günahlarımızı üzerine yüklendiğini, öldüğünü, gömüldüğünü ve üçüncü gün ölümden yaşama geçişini kutluyoruz. Noel sadece bir doğuş zamanı değildir. Bu neden doğduğunu anlama zamanıdır. Belki aranızda Handel'in Mesih veya Messiah oratoryosunu dinlemiş olanlarınız vardır. Bu oratoryoda aslında Noel zamanlarında dinlenen bir oratoryo. Yaklaşık 3-3,5 saat sürüyor. Eğer dinlemediyseniz YouTube üzerinden mutlaka Handel's Messiah veya Handel'in Mesih oratoryosu yazın, dinleyin. Sadece eski ayetlerden oluşuyor. Biraz önce size anlattığım bu öyküyü anlatıyor ve bu öyküyü oratoryo olarak müzik eşliğinde söylüyor. Ama esas amacı Mesih'in beden alıp yeryüzüne gelişini anlatmak, neden geldiğini anlatmak ve nasıl çarmıha gittiğini açıklamak. Kutsal yazıların amacı da aslında bu kurtuluş öyküsünü anlatmaktır. Bunu söylemişken şu kitabı da girişe koyduk. Bunu da mutlaka Kurtuluş isimli kitabı alın. Bu kitaplar ücretsiz. bu anlattığım öyküyü biraz daha ayrıntılı anlatıyor. Evet, Luka İncil'i kurtuluş tarihindeki bu mucizevi doğumu sıradan bir olay gibi anlatıyor. Sanki tarihsel birçok kişinin gözlemlediği, bildiği sıradan bir olay olarak anlatıyor. Tanrı'nın oğlu bir insan oğlu olmuştu. Işık karanlığa girmişti. Ölülere yaşam gelmişti ama Luka bütün bu olanları sıradan bir olaymış gibi anlatıyor. Luka'nın anlatımını okuduğunuzda sanki bir tarihçinin anlatımını görüyorsunuz. Luka tarih olarak anlatıyor. Evet, burada anlatılan anlatının sadeliğini görüyoruz. Noel'de atılan havai fişeklerde ya da ışık gösterilerinde gördüğümüz ihtişamı görmüyoruz burada. İlginç bir hana gidiyorlar. Handa yer olmadığını görüyorlar. Bir nüfus sayımı için gittikleri yerde Meryem'in artık doğum yapma zamanı geliyor ve kalacak yer arıyorlar. Doğum yapacak yer arıyorlar. Bulabildikleri tek yer bir ahır. Anlatı bu şekilde gelişiyor. Ve şöyle diyor, o günlerde Sezar Augustus bir buyruk çıkardı diyor. Evet, İsa'dan sonra 30'lardan İsa'dan sonra 14'e kadar yaşamış olan Sezar Augustus'tan bahsediyoruz. Tarihsel bir kişilik olduğunu görüyoruz. O günlerde hatta Sezar Augustus'un Efes Müzesi'nde bir büstünü de görebilirsiniz. O günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı diyor birinci ayet. Evet, ama Romalılar için bu dünya kelimesi, işte bütün Roma dünyası kelimesi aslında sadece Roma'yı Roma anlamına geliyor. Bütün dünya değil, Roma dünyası. Oikomene kelimesi Grekçe bu anlama geliyor. Nüfus sayımları bizim ülkemizde de yapılıyor. Geçmişte pazar günleri oluyordu zannedersem. nüfus sayımının yapılacağı günlerde hiç kimse sokağa çıkmıyordu. Nüfus sayımı tamamlanana kadar. Bugünlerde galiba daha farklı yapıyorlar. Artık evlere kapanmıyoruz. O zamanlarda, İsa'nın doğduğu zamanlarda herkes nereliyse oraya gitmek zorundaydı. Kayıtlı olduğunuz yere gidip orada sayılmayı bekliyordunuz. İşte Roma İmparatorluğu'ndaki bu nüfus sayımı bize hiç yabancı gelmiyor. Bu sayımlar sırasında sorulan isim, meslek, aile üyelerinin sayısı gibi sorularda yine bize tanıdık gelen sorular. Luka bu sayımın ilk sayım olduğunu anlamamızı istiyor. Çünkü bu nüfus sayımı daha sonraları İsa'dan sonra 6'da yapılan vergi sayımındaki isyandan çok daha farklıydı. Daha sonra yapılan bir sayım olduğunu görüyoruz ama vergi ödeyecekler, vergi ödeyebilecekler sayılıyor İsa'dan sonra 6 senesinde. Ve bundan dolayı da bir Yahudi isyanı çıktığını görüyoruz. Luka bu ilk nüfus sayımı ile ilgili şöyle diyor. Bu ilk sayım Kirinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı diyor. Bu nedenle geleneklerine göre herkes yazılmak için kendi kentine gitti diyor. Bütün bunların sonucu olarak böylece Yusuf da Davud'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra kentinden Yahudiye bölgesine, Davud'un kenti Beytlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı diyor. Evet, yani hem bu kadar basit bir anlatı hem de bu kadar heyecan verici bir hikaye. Ama Tanrı zaten böyle çalışmıyor mu? Sade insanlar aracılığıyla sıradan bir hikayeymiş gibi, sıradan bir öyküymüş gibi bir olayla bir tarih yazdığını görüyoruz. Evet, bu durum sıradan olan bizleri de teşvik ediyor. Tanrı sıra dışı işleri, bu sıra dışı işleri için sıradan olan kişileri kullanıyor. Bizim gibi veya Meryem gibi kişileri kullanıyor. Gördüğünüz gibi yüzyıllar ve hatta binlerce yıldır Tanrı ebedi oğlunun insan bedeninde gelişini hazırlamak için insanlık tarihinin gidişatını başından beri düzenlemiştir. Ve daha önce de görmüş olduğumuz gibi Tanrı'nın eski antlaşmanın tamamlanışından beri konuşmayalı neredeyse 400 yıl geçmişti. Evet, İsrail yorgundu veya Tanrı'nın halkı yorgundu, iman ailesi yorgundu ve istirahat edebileceği, rahat edebileceği bir zamanı bekliyordu. İsa'dan hemen önce doğmuş olan vaftizci Yahya veya vaftizci Yuhanna'nın doğumunu görüyoruz. Pavlus'un da dediği gibi zaman doluluğa erince diyor Galatyalılar 4:4'te. Zaman dolunca her şeyin yerine gelmeye başladığını görüyoruz. Sezar Augustus Tanrı'nın Mika 5'te yazılmasını sağladığı peygamberliği yerine getirmiş oluyor. Mika 5'te şunu okuyoruz. Beytlehem'in yani Mesih'in Beytlehem'de doğuşunu okuyoruz. Ama sen ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek Rab İsrail'leri düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsrail'lere katılacak diyor. Evet, Sezar tüm dünyada nüfus sayımı yaptırdığını düşünüyordu ama bu nüfus sayımı dünyayı kurtarıcıya hazırlıyordu. Sezar geçici bina projeleri için temel attığını zannederken Tanrı'nın krallığının bu dünyaya girmesi için gereken temelleri atıyordu. Evet, Mesih'in yeryüzünde yaşaması için, yeryüzüne gelmesi için gereken temelleri Tanrı atmaktaydı. Buradaki anlatının sadeliği ve Mesih'in doğumu ile ilgili anlatıda gördüğümüz yoksulluk Luka'nın anlatımında hiçbir abartının kullanılmadığını bizlere gösteriyor. Evet, Luka abartmıyor. Onlar oradayken, yani Betlehem'deyken, Meryem'in doğurma vakti geldi. İlk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu, diyor. Evet, çocuklar, burada okuduğumuz yemlik nasıl bir yemlik acaba? Pınar, ne diyorsun? Nasıl bir yemliğe yatırdı? Samanlığın bulunduğu, değil mi? Efendim? Mal ahırı. Evet, mal ahırında bir yemliğe yatırıyor. İneklerin yemlerini yediği bir yemliğe yatırıyorlar. Eğer özel olarak hazırlanmış bir bebek yatağına yatırılmadıysa nereye yatırıldı, değil mi? Yemlik hayvanların ahırda yemek için kullandıkları yemek kapları. Yusuf ve Meryem'in nüfus sayımı için gittikleri yer bir hayvan ahırıydı ve İsa Mesih doğduğunda bir hayvan yemliğine yatırılmıştı. Ama bu ahır sahnesi bizim böyle resimlerde gördüğümüz böyle tertemiz, yani İsa'nın doğumu ile ilgili bazı resimler yapılıyor veya boyalı tablolar var. Böyle tertemiz, güzel bir yer değil tabii ki. İsa'dan önce 150'lerde yazan Şehit Justin diye birisi var. Bu ahırın bir köydeki bir mağara olduğunu yazıyor. Yani İsa Mesih ahıra çevrilmiş bir mağarada dünyaya gelmişti. Ve bu mağaradaki bir yemliğin içerisine yatırıldığını görüyoruz. Mağarada yapılmış bir ahır, hayvanlar için yapılmış bir barınaktı. Evet sevgili kardeşler, o akşam Betlehem'deki karanlığı düşünebiliyor musunuz? Dünyanın ışığı geldiği halde hiç kimse bunu anlayamamıştı. Peki İsa neden böyle bir yerde doğmuştu? 7. ayet şöyle diyor, onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Evet, Yusuf ve Meryem Betlehem'de kalacak bir yer bulamadıkları için bir ahırda kalmak zorunda kalmışlardı. İsa Mesih bir otelin kral dairesinde ya da donanımlı özel bir o zamanların bir hastanesinde doğmamıştı. Onlar için handa bile yer yoktu. Evet, bu kadar basit. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in annesi Meryem ve Yusuf, Davud'un kenti olan Betlehem'de her yere bakmalarına rağmen bir ahırdan başka bir yer bulamamışlardı. Evet, hiç kimse kaldıkları hanlardaki sıcacık odalarını Tanrı'nın ebedi oğlu için boşaltıp onlara tahsis etmemişti. Evet, göğü ve yeri yaratan Tanrı beden alacağı zaman bile kendisine torpil yapmamıştı. Kendisine özel davranmamıştı. Düşünebiliyor musunuz? Yeri ve göğü yaratan Tanrı beden alıp yeryüzüne geliyor ve gidip Sezar'ın sarayını seçmiyor veya o zamanların İsrail'indeki bir sarayı seçmiyor. Bir mağara içinde, bir mağaradan bozma bir ahırda dünyaya geliyor ve bir hayvan yemliğine yatırılıyor. Evet, yeryüzündeki yaşamına evsiz, barksız bir şekilde bir ahırda başlamıştı. Rabbimiz İsa Mesih kendisini toplumun küçümsenenleriyle, evsizleriyle, çöpçüleriyle, zayıflarıyla özdeşleştiriyor. Evet, işte kurtarıcınız Rab İsa Mesih böyle birisi. Ben dünyanın en varlıklı insanıyım diye karşınıza çıkmıyor. Evet, Luka İncili burada yaşanan olayları alçak gönüllülükle ve hiç abartmadan anlatıyor. Tanrı'nın oğlu kraliyet giysileriyle ve meleklerle sarılmış bir şekilde bizleri kurtarmaya gelebilirdi. Göklerin ordularıyla gelebilirdi. Büyük bir güçle, kudretle gelebilirdi. Ama bunu yapmıyor. Zayıf bir bebek olarak geliyor. Evet, bunu bir düşünün. Kendisine biraz daha iyi davranabilirdi. Kendisine biraz daha torpil geçebilirdi. Gerekli tüm güce ve korumalara sahip bir şekilde yetkisini kullanıp rahat içerisinde yaşamaya devam edebilirdi. J.C. Riley adında bir ilahiyatçı şöyle diyor, kitabında şöyle yazıyor: ama insanlığın en fakiri kadar fakir olmak ve insanlığın en düşük olanı kadar düşük olmak, bu bilgiden geçen bir anlayıştır. Tarif edilemez ve anlaşılamaz. İsa'nın bu alçalma sayesinde bizim için bir zafer ünvanı satın aldığını asla unutmayalım. Acı dolu yaşamı ve ölümü sayesinde bizim için sonsuz kurtuluşu elde etti. O doğduğu saatten ölüm saatine kadar hayatı boyunca bizim iyiliğimiz için fakir olmayı seçti. Evet, tüm dünyayı giydiren kişi bizler için sıradan bir beze sarılmıştı. Neden? Bizim en iyi giysilerle giyinebilmemizi istiyordu. Yüceliği tüm gökleri dolduran kişi basit bir ahırda doğmuştu. Neden? Çünkü göksel krallığın sevincini yaşayabilmemizi sağlamak istiyordu. Evet, Baba Tanrı'nın sağında oturan Oğul Tanrı için handa bir yer bulunamamıştı. Kendisi için bir yer ayıramamıştı. Neden? Babasının evinde bizler için bir yer hazırlamak için. Evet, Rabbimiz İsa Mesih bizler için bir yer hazırlıyor. Evet kardeşler, burada gerçekten de hiçbir abartı yok. Bu tarihsel olay bize tüm sadeliğiyle açıklanıyor. 2. Korintliler 8:9'da söylenenleri düşünmenizi istiyorum. Şöyle diyor: Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz, onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.